Ayrım 31.
Madame de Morsov bir an için benden ayrılsa sanki solumakta olduğum havayı bana kendinden bahsetmekle görevlendirirdi. O giderken elbisesinin kıvrımlarının hışırtısı kulaklarıma sevinç verir, yanıma gelirken de bu kıvrımlar bu kez aynı sevinci gözlerime tattırırdı. Gözlerini yere dikerken göz kapaklarını nasıl şefkat dolu bir şekilde indirirdi. Ya sesi? Bu seste insanı durmadan okşayan bir ezgi vardı. Sözlerinde hiç değişmeyen bir düşünce okunurdu. Kendi kendisinin bir yankısı olurdu her zaman. Biri ateşli, öteki buz gibi iki bölüm yoktu onun ruhunda. Fazladan olarak Madame de Morsov'un zekasını ve düşüncesinin en güzel bir tarafını duygularını belirtmek için kullanırdı. Çocuklarına ve bana karşı düşünce yoluyla şuhluklar ederdi. Arabella'da ise zekanın hayatı daha sevimli kılma diye bir görevi yoktu. Zekasını benim yararım için kullandığı yoktu Arabella'nın. Yalnız toplum içinde ve toplum için var olan sadece alaycı nitelikte bir zekaydı onunki. Beni eğlendirmek için değil, bir tutkuyu doyurmak için parçalamayı, ısırmayı seven bir kadındı. Madame de Morsov mutluluğunu bütün gözlerden gizlerdi. Oysa Lady Arabella mutluluğuna bütün Paris tanık olsun istiyordu. Hem herkesin gözü önünde ormanda benimle birlikte dolaşmaya çıkıyor, hem de büyük bir ikiyüzlülük içinde görünüşünü kurtarmaya çalışıyordu. Gösterişin ve vakarın, aşkın ve kayıtsızlığın bu şekilde birbirine karışması, bekar ve arlarla dolu ruhumu durmadan yaralıyordu. Bense böyle bir ısı derecesinden başka bir ısı derecesine geçivermeyi kıvıramadığım için müthiş bir huzursuzluğa giriyordum. O sahte bir iffet perdesine büründüğü zaman bende şehvet çarpıntıları yüksek bir gerilime giriyordu. Türlü dikkatler ve titizlikler içinde uygun bir şekilde hallerinden kendisine şikayet edecek olsam, hemen o zehirli dilini uzatıyor, size demin anlatmaya çalıştığım İngiliz şakalarını biraz abartarak cevaplar veriyordu. Aramızda bir konuda fikir ayrılığı belirse, kalbimi kırmayı, beni güç durumlarda bırakmayı hemen bir oyun haline getiriyor, hamur gibi yoğurmak istiyordu beni. Her konuda ılımlı bir tavır gösterilmesi gerektiği hakkındaki öğütlerime gelince, bunlara benim fikirlerimi feci şekilde karikatürize ederek cevap veriyordu. Aldığı tavrı eleştirmeye kalksam, beni İtalyanlar bulvarında bütün Paris halkının gözleri önünde öperse ne yapacağımı sorarak cevap veriyordu. Bunu yapacağını bildiğim için bu planını gerçekleştirir diye ödüm kopuyordu. Gerçi bana olan tutkusu gerçekti ama Henriette'deki derinlik, yücelik, kutsallık hiç yoktu onda. Bir aşk doymazlığı içindeydi Arabella. Suyu hemen çeken kumlu bir toprak gibi. Madame de Morsov'da güvenli bir hal vardı. Konuşurken sesimde meydana gelen değişikliklerden ya da bir bakıştan ruhumda ne olup bittiğini hemen anlardı. Oysa Markiz hiçbir zaman bir bakışla, bir kelimeyle ya da bir el sıkışla etkileneceklerden değildi. Dahası var, dünün mutluluğu Markiz için hiçbir anlam taşımazdı. Hiçbir aşk kanıtı onu coşturamazdı. Bir hareket, bir gürültü, bir ilgi. Bunlara karşı öyle büyük bir istekle atılıyordu ki onun ülküsündeki duruma hiçbir şeyin ulaşmasına imkan olmadığı da kuşkusuzdu. Aşk arama yolundaki büyük ve azgın çabaları da bundan ileri geliyordu. Girdiği aşırı oyunlarda beni değil hep kendini düşünüyordu. Madame de Morsov'un o mektubu hayatımın üstünde hala parlayan o ışık, beni hep koruyarak, yükselmelerime yardım ederek Fransız kadınının aşk dehasına, en erdemli kadının uyuşunu ispat eden o mektup, size Henriette'nin maddi çıkarlarımla, siyasal ilişkilerimle, ruhsal başarımla ne kadar yakından ilgilendiğini, içinde bulunduğum şartları bozmayacak noktalarından hayatıma nasıl canla başla sarıldığını göstermiştir herhalde. Lady Dudley'e gelince, o bütün bu meselelerde herhangi bir tanıdığın göstereceğinden fazla bir ilgi göstermiyordu. Bir kerecik olsun, işim, servetim, çalışmalarım, hayatımdaki güçlükler, kinlerim, erkek arkadaşlarım hakkında tek soru sormadı. Başkalarına karşı hiç de cömert değildi ama kendisi söz konusu oldu mu durum değişiyordu. Kendine karşı iyice müsrifti. Maddi çıkarları da aşktan ayırırken fazla ileri gidiyordu. Oysa denememiş olsam da biliyordum ki Henriet de benim acılarımı dindirmek için kendisi için aramayacağı bir şeyi benim için bulacaktır. Tarihte çok örneği görüldüğü gibi en yüksek ve varlıklı adamların bile başına gelebilecek bir felakete uğramış olsam Henriette'ye başvurabilirdim. Ama Lady Dudley'e tek kelime söylemektense zindanı boylamayı tercih ederdim. Buraya kadar yaptığım kıyaslamada iki kadın arasındaki ruh tezatlarını ele aldım. Ama manevi plandaki bu tezatlar aynen maddi yönde de görülüyordu. Fransa'da lüks, insanın ifadesi, fikirlerinin, varlığındaki şiirin belirtisidir. İnsanın karakterini gösterir ve çevremizde sevilen yaratığa ait en hakim düşünceyi canlandırarak sevgililerin birbirine karşı gösterdikleri en ufak özene bir değer kazandırır. Ama inceliklerine kapıldığım İngiliz lüksünde de mekanik bir taraf vardı. Bu lükse Lady Dudley kendinden bir şey koymuyordu. Başkalarının yaptığı bir şeydi bu. Çarşıdan alınma bir şey. Arabella'ya kalırsa Closhgard'daki binbir okşayıcı özen hizmetçilerin eseriydi. Elbette şatolardaki hizmetçilerin her biri kendi uzmanlaştığı iş alanında özenler yaratabilecekti. En iyi uşağı seçmek de sanki at seçmek söz konusuymuş gibi kahyanın işiydi. Bu kadın adamlarına hiç bağlanmazdı. Onlardan en değerli birinin ölümü bile üzmezdi Arabella'yı. Aynı derecede becerikli bir başkasının parayla tutulması mümkündü ya. Kendi benzerlerine karşı davranışa gelince bir başkasının felaketi karşısında onun gözlerinden bir damla yaş yuvarlandığını görmedim. Öyle ki bu gibi durumlarda gösterdiği bencil saflığa insanın güleceği geliyordu. Kibar hanımlığın atlas örtüleri bir tunçtan karakteri gizlemeye yarıyordu. Akşam oldu mu halılarda yuvarlanan aşk çılgınlığının bütün ayrıntılarını bedeniyle ortaya döken bu cariye, aralarına kara kedi girmiş sert İngiliz kadınıyla genç adamı barıştırıyordu. Bunun içindir ki hiçbir zaman ürün vermeyecek olan ama yine de üstüne tohumumu atmaktan geri kalmadığım bu verimsiz toprağı ancak karış karış keşfedebildim. Madame de Morsov o geceki kısacık karşılaşmaları sırasında bu kadının tabiatı hakkında doğru yargılar vermişti. Onun o peygamberce sözlerini hatırladım. Her yönden haklıydı Henriette. Arabella'nın aşkı benim için çekilmez hale geliyordu. O günden sonra bir şey hiç dikkatimden kaçmamıştır. Ata binen kadınların çoğunda şefkat duyguları kıt oluyor. Amazonlar gibi onların da bir memeleri eksiktir. Kalplerinin neresi olduğunu pek bilemeyeceğim ama bir yeri taşlaşmıştır. Bu boyunduruğun ağırlığını iyice duymaya başladığım, bedenimin ve ruhumun iyice yorulduğu, gerçek duygunun aşka nasıl bir kutsallık verdiğini fark ettiğim, bütün mesafelere rağmen bütün güllerinin kokusunu, taraçasının sıcaklığını içime çektim Closhgard'ın anılarıyla ezik düştüğüm bir sırada, sularının çekilmesiyle derenin taşlık yatağını fark ettiğim bir anda, etkisini hala üstümden silemediğim korkunç bir darbe yedim. Saat 4'te çıkacak olan kralın çalışma odasındaydım. Duc de Lenoncourt sarayda görevliydi. Onun içeri girdiğini görünce kral kontesin nasıl olduğunu sordu. Birden çok anlamlı bir şekilde başımı kaldırdım. Böyle bir hareketi kendisine karşı gösterilmesi gereken saygıya aykırı bulan kral, söylemeyi pek iyi bildiği o sert sözlerden önce gelen bir bakışla baktı yüzüme. Dük, "Efendimiz, zavallı kızım ölmek üzere," dedi. Kralın taşmakta olan öfkesine aldırmadan gözlerimden yaşlar boşanarak, "Kral hazretleri bana izin vermek lütfunda bulunurlar mı?" dedim. Her kelimesine bir hiciv koymaktan hoşlanan kral güldü ve yaptığı nükte karşılığında biraz önceki saygısızlığımı bağışlayarak, "Koşun my lord, koşun," dedi. Bir baba olmaktan çok bir saray adamı olan dük, kızını gidip görmek için izin filan istemedi. Kralla birlikte gitmek üzere arabasına bindi. Lady Dudley'e Allah'a ısmarladık demeden yola çıktım. Zaten güzel bir rastlantıyla o sırada evde değildi. Görevle bir yere gönderildiğimi yazarak bir mektup bıraktım kendisine. Crewe de Burnie'de Verary'den dönmekte olan majesteleriyle karşılaştım. Kabul ettiği bir çiçek demetini ayaklarının dibine bırakırken, kral o ezici, derin, krallara yaraşır ve alaycı bakışlarıyla baktı bana. Bununla sanki, "Politika alanında bir şeyler olmak istiyorsan beri dön, ölülerle vakit kaybetme," demek istiyordu. Dükse bana eliyle hüzünlü bir işaret yaptı. 8'er atlı 2 saltanat arabası, üstleri başları sırmalı albaylar, muhafız kıtası, yaşasın kral bağırışmaları arasında tozu dumana katarak geçti gitti. Bana öyle geldi ki acılarımız karşısında duygusuz kalan tabiat gibi bu saray alayı da Madame de Morzov'un cesedinin üstünden çiğneyerek geçiyor. Dük aslında iyi bir adamdı ama kral yattıktan sonra gidip bir de hükümdarın kardeşinin vistinde bulunacaktı şüphesiz. Düşese gelince o zaten daha önce kızına Lady Dudley'den bahsederek ona ilk darbeyi vurmamış mıydı? Çok hızlı olan yolculuğum bir rüya gibi geçti ama mahvolmuş bir kumarcının rüyası gibi hiçbir haber alamamıştım. Bu yüzden büyük bir umutsuzluk içindeydim. Acaba Henriette'nin günahlarını çıkaran papaz işi benim Kloşgard'a girmeme engel olacak kadar ileri götürmüş müydü? Madeleine'i, Jacques'ı, Rahip Dominis'i, Monsieur de Morzov'u, herkesi suçlandırıyordum. Tours'dan ötede Poncar'a uzanan, iki yanında kavak ağaçları sıralanan ve bir günler sevgilimi bulmak için üstünde koştuğum yola sapmak üzere Saint-Sauveur köprülerini geçiyordum ki Monsieur Orgetti'ye rastladım. O benim Kloşgord'a gittiğimi anladı, ben de onun orada dönmekte olduğunu anladım. Arabalarımızı durdurduk, indik ikimiz de, ben hasta hakkında haber sormak, o da haber vermek için. "Madame de Morzov nasıl?" diye sordum. "Onu sağ bulacağınızdan şüpheliyim," diye karşılık verdi. "Korkunç bir ölümün pençesinde besin yetersizliğinden gidiyor. Daha geçen Haziran ayında çağırdığı zaman hastalık tıbbın çare bulamayacağı bir duruma gelmişti. Daha o günlerde hastalığın bazı belirtileri başlamıştı. Bu belirtileri Monsieur de Morzov size anlatmıştır herhalde. Çünkü kendisinde de aynı hastalığın bulunduğunu sanıyor. Madame la Comtesse o zamanlar bünyedeki bir mücadelenin yarattığı bir bozukluk içinde değildi. Çünkü tıp böyle bir bozukluğun önünü alabilir. Hatta böylece daha iyi bir sağlık da elde edebilir. Yeni başlamış ve önlenmesi mümkün bir bunalım da geçirmiyordu. Hayır, daha o sırada hastalık tıp biliminin aciz kaldığı bir noktaya gelmiş bulunuyordu. Öldürücü bir yara nasıl bir hançer darbesinin bir sonucuysa, bu da büyük bir kederin kaçınılmaz sonucundan başka bir şey değil. Hayatın yürümesi için bünyeye kalp kadar gerekli bir organın görevlerini yerine getiremeyecek bir hale düşmesinden doğmuştur bu hastalık. Hançerin işini keder görmüştür. Bu konuda hiç kuşkunuz olmasın, Madame de Morzov bilinmeyen bir keder yüzünden ölüyor. "Bilinmeyen bir keder mi?" diye tekrarladım. Sonra ekledim. "Peki çocukları hastalanmadılar mı?" Origet anlamlı anlamlı yüzüme baktı. Hayır dedi. Hem o ağır bir şekilde hastalanığı beri Monsieur de Morzov hiç rahatsız etmedi kendisini. Benim artık bir faydam dokunamaz. Azaylı Monsieur Manlendes yeter. İlacı yok bu derdin. Üstelik çektirdiği ağrılar da korkunç. Sen zengin, genç, güzel ol. Sonra da açlıktan bir deri bir kemik kalarak öl. Evet, Kontes açlıktan ölecek. 40 gün var ki mide kapanmış olduğundan ne verilirse verilsin hiçbir yiyeceği kabul etmiyor. Monsieur Origet uzattığım eli sıktı, zaten saygılı bir tavırla elimi uzatayım diye bekliyordu. Gözlerini göklere kaldırarak, ''Metin olunuz Monsieur'' dedi. Bu sözler aynı şekilde paylaşıldığına inandığı acılara karşı doktorun merhametini belirtiyordu. Cümlesinin yüreğime zehirli bir ok gibi saplandığının farkında değildi. Arabacıya beni zamanında yetiştirirse iyi bir bahşişi hak edeceğini vaat ederek arabaya atladım. Ruhuma çöken acı düşüncelere öylesine dalmışım ki bütün sabırsızlanmalarıma rağmen yolu bir iki dakikada aşmışız gibi geldi bana. O kederden ölüyor, çocukları ise hasta değil. Öyleyse benim yüzümden ölüyordu. Vicdanım tehditli bir dille etkisi ömür boyunca, hatta bu ölümlü dünyadan göçtükten sonra da sürüp gidecek o korkunç suçlamalardan birini ileri sürdü. İnsanların adaleti ne kadar zayıf, ne kadar güçsüzdü. Bu adalet yalnız açıkça belli eylemlerin önünü alıyordu. Sizi tek darbeyle öldüren, yüksek gönüllülük gösterip uykunuzda bastırarak sizi sonsuz uykunuza daldıran ya da hançerini göğsüne birdenbire indirerek uzun uzun can çekişmekten kurtaran katilin nasibi niçin ölüm ya da kınama oluyordu? Ruha zehiri damla damla akıtan ve vücudu yok etmek amacıyla içini kemiren başka bir katile niçin mutlu bir hayat sürmek hakkı tanınıyor? Her yerde saygı görmesine bir şey denilmiyordu. Ne çok katil vardı cezasız kalmış. İnce ve kibar suçlara karşı bu nasıl bir hoşgörüydü? Manevi işkencelerle cinayet işleyenler nasıl da temize çıkıyorlardı? Bilmem hangi öç alıcı el, toplumu bütün çıplaklığıyla görmeme engel olan perdeyi birden kaldırıverdi. Benim kadar sizin de bildiğiniz o suçsuz kurbanların birçoğu gözlerimin önüne geldi. Benim yola çıkışımdan birkaç gün önce ölüm halinde Normandiya'ya giden Madame de Busant, dillere düşen Düşes de Langes, Lady Dudley'in iki hafta kaldığı o küçük evden ayrılıp ölmek için Türen'e gelen ve orada bildiğiniz gibi feci bir şekilde öldürülen Lady Brandon. Çağımız bu gibi olaylar yönünden çok zengindir. Madame de Morzov'u öldüren kıskançlığa yenilip kendini zehirleyen o zavallı kadını kim tanımaz? Sıkılgan ve cahil oluşu kadar Roncarelli'nin Montrino'nun da Marseille'de el uzattıkları sefilin uğrunda kurban giderek böğelek sokmuş bir çiçek gibi 2 yıllık bir evlilikte canını veren şu bulunmaz genç kızın kaderi karşısında ürpermeyen kimse kaldı mı? Öylesine asil bir davranışla kocasının borçlarını ödedikten sonra onu bir daha görmek istemeyen ve bu konuda yapılan hiçbir ricayla kararından dönmeyen o kadının son dakikalarının hikayesi kimi titretmemişti? Ölümün eşiğine kadar giden Madame Aglemont kardeşimin özenleri olmasa yaşayabilir miydi? Toplum ve bilim hiçbir ağır ceza mahkemesi önüne çıkarılmış olarak yeniden dikilmiş ama hiçbir zaman tutmamış umutsuzluktan, aşktan, belli edilmeyen sefaletten sürekli olarak yeniden dikilmiş ama hiçbir zaman tutmamış umutlardan kimsenin ölmeyeceği sanılır. Oysa yeni tıp literatürü her şeyi açıklayabilecek hünerli terimlere maliktir. Gastrit, perikardit ve adları kulağa gizlice söylenen, noterin eliyle hemen kuruyu verecek hilekar gözyaşlarıyla uğurlanan tabutlar için bir geçiş belgesi kimliğinde binlerce kadın hastalığı. Bu trajedinin arkasında bazı tabii yasalar var da biz mi bilmiyoruz yoksa? birçok küçük işletmenin kazancını cebe indiren milyoner gibi 100 yaşına varmış ihtiyar da yeryüzünü ölülerle doldurmak, çevresindeki toprağı kurutmak zorunda mıdır? Uysal, sevgi dolu yaratıklarla beslenen zehirli ve insanüstü bir hayat mı var yoksa? Tanrım, yoksa ben kaplan cinsinden mi geliyordum? Henriette'nin kendi gözetimi altında diktirttiği kavakların sarı yapraklarının düşüp durduğu ıslak bir Ekim sabahı, Kloşgor'da giden ağaçlık yola, bir zamanlar beni çağırmak ister gibi mendil salladığı bu yola ulaştığımda, yüreğim vicdan azabının yakıcı parmakları arasında çırpınıyor, yanaklarımdan aşağı gözyaşları sızıyordu. Yaşıyor muydu acaba? Beyaz ellerini secdeye varmış başımın üstünde duyabilecek miydim? Arabella'nın bana tattırdığı maddi zevkleri bir an içinde ödedim. Çok pahalı satılmıştı bunlar bana. Yemin ettim, onu bir daha görmeyecektim. İngiltere'ye karşı bir kin uyandı içimde. Gerçi Lady Dudley kendine özgü bir kadındı. Hiç kimseye benzemezdi ama ben verdiğim yargının içine bütün İngiliz kadınlarını soktum. Tam Kloşgor'da girerken yeni bir darbe daha yedim. Jacques, Madeleine ve Rahip Dominis duvarın iç tarafında kalan bir toprak parçasına dikilmiş olup da parmaklığın yapılması sırasında kontun da kontesin de yıkılmasına razı olmadıkları bir tahta ağacın dibine diz çökmüşlerdi. Arabadan atladım, gözlerimden yaşlar boşanarak kalbim paramparça, Tanrı'ya yalvaran bu iki çocukla ağır başlı rahibe doğru yürüdüm. İhtiyar seyis de oradaydı. Onlardan birkaç adım ötede diz çökmüş dua ediyordu. Dualarına ara vermeden bana soğuk bir bakış fırlatan Jacques'la Madeleine'i alınlarından öperek Rahip Dominis'e ''Ne oldu Monsieur?'' dedim. Rahip ayağa kalktı, koluna girdim, dayanmak ihtiyacını duydum. ''Yaşıyor mu?'' diye sordum. Hüzünlü ve uysal bir hareketle başını eğdi. ''Söyleyin, yalvarırım, ne olur söyleyin, niçin bu haçın altında dua ediyorsunuz? Niçin onun yanında değilsiniz de buradasınız? Bu soğuk sabah vakti çocukların bahçeye çıkmalarının sebebi var mı? Her şeyi söyleyin bana, söyleyin de bir şey bilmediğim için bir felakete sebep olmayayım.'' Birkaç günden beri kontes çocuklarını ancak günün belirli saatlerinde görmek istiyor. Monsieur diye devam etti biraz sustuktan sonra. Belki de kendisini görebilmemiz için birkaç saat beklemeniz gerekecek. Madame de Morozov çok değişti. Onu bu karşılamaya hazırlamak faydasız olmayacak. Çünkü sizi görür görmez birdenbire büyük bir acı duyabilir. Ölüme gelince bu onun için daha hayırlı bir şey olur. Bakışı ve sesi başkalarının yaralarını sızlatmadan okşayan bu aziz adamın elini sıktım. Rahip, hepimiz burada onun için dua ediyoruz dedi. Çünkü son zamanlara kadar o kadar uysal, o kadar inançlı, ölmeye o kadar hazır olan o, birkaç günden beri ölüme karşı bir çeşit dehşet duyuyor. Çevresinde bulunan sağlığı yerinde insanlara ilk defa karanlık duygular, kıskançlık dolu bakışlarla bakıyor. Sanırım baş dönmeleri de ölüm korkusundan çok bir iç sarhoşluktan, gençliğinin çürüdükçe mayalanan solgun çiçeklerinden ileri geliyor. Evet, iblis bu güzel ruhun cennete girmesini engellemeye çalışıyor. Madame Olivers Dağı'ndaki mücadeleyi yaşıyor. Gelinlik duvağını süsleyen ve teker teker düşen beyaz güller için gözyaşı döküyor.